Ayrım 7.
Bunlar arasında mesela bir arkadaşın bir arkadaşa kahve ikram etmesi, sigara vermesi veyahut yolda giderken bir nakil vasıtasının parasını ödemek istemesi hiç görülmemiş, işitilmemiş hadiselerdendi. Sayfa 137. Yakup Kadri Jöntürkler hakkında Doktor Hikmet'e garp aleminin strüktürüne dair bir fikir ve malumat edinmiş olmalarının ihtimali yoktur. Sayfa 139. Dedirtir. Ama bu sözcükler Doktor Hikmet'in ağzında pek iğretik almaktadır. Çünkü roman boyunca Doktor Hikmet'in böyle bir sorunu olmayacaktır. Sadece hastalığı dolayısıyla tanıdığı Doktor Pinot'un Avrupa ve Avrupalı hakkındaki açıklamaları karşısında yırtıcı mahluk, koloni orduları ve benzeri. Romanın bitimine 9 sayfa kala genç adam bu sözlerde ruhunun muvazenesini buluyor. Kafasının içindeki düğümlerin birer birer çözüldüğünü hissediyordu. Sayfa 260. Romandaki tek iyi yabancı bu doktor Pinot'tur. O da Yahudi. Yakup Kadri Fransızlardan öç alarak rahatlamaya çalışır gibidir. Gerçekten Doktor Hikmet'in siyasal ya da düşünsel sorunları yoktur. Paris beni bir nevi desillüsyona uğrattı. Burada tahayyül ettiğim, aradığım havayı, tadı, manayı hala bir türlü bulamıyorum diyen Doktor Hikmet, babasının gönderdiği paracıklar bitmese, bu paracıkların Arlette yarattığı zoraki ilgi sürüp gitse Paris'i de sevecektir, Batı'yı da. Doktor Hikmet'in bir dramı varsa bu kişisel bir dramdır. Bunu çıkış yolu bulmaya çalışan bu kuşağın öyküsü ya da Batı'ya hayran ama doğudan da kopamamış Osmanlı aydınının çıkması olarak nitelendirmek, bir sürgüne romanda olmayan toplumsal anlamlar yüklemek olacaktır. Kitabı baskıya hazırlayan Atilla Özkırımlı, günümüzde kullanımdan düşmüş ya da çok az kullanılan kelimelerin anlamlarını sayfa altında verdim diyor. 21. sayfada yukarıdan 9. satırda neşeli sözcüğü var. Sayfa altında da anlamı verilmiş. Neşeli. 176. sayfadaki exploitation sözcüğünün anlamı dipnotta işletme olarak verilmiş. Oysa burada sömürü anlamına geliyor. Nitekim 2 sayfa sonra istismar sözcüğü geçmektedir. Çalı kuşu. Çalı kuşu için neler yazmışlar? Ahmet Hamdi Tanpınar, 24 Ocak 1957'de Cumhuriyet'te yayımlanan Reşat Nuri ve Eserleri adlı yazısında bakınız Edebiyat Üzerine Makaleler, 1969, sayfa 469-472. Şunları yazıyor. Reşat'ın eseri etrafında bu politika çarçabuk teşekkül etti. O rahat ve güzel dildi. Değerler üzerinde tatlı anlaşmaydı. Dünyamızı sarsmadan bizi tatmin eden bir sorumluluk fikriydi. Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde bu Anadolu'ya kaçış eserin hudutlarını da aşıyordu. Romanın tefrika edildiği günleri benim gibi hatırlayanlar onun nasıl sıcağı sıcağına o günlerde İstanbul'da esen havaya cevap verdiğini bilirler. Buna rağmen roman hakikaten hissiydi. İdealciliği asıl bu ilk kitapta, Çalı Kuşu, cihazlanır. Bu idealizmin onun sanatının daima lehinde olduğunu söyleyemeyiz. O temiz ve musaffa, arıtılmış bir insanlığın peşindeydi ve iyi ile kötünün behemahal ayrı saflarda çarpışmasını istiyordu. Maarif müfettişliğindeki anketleri hep böyle, hiçbir şeyi unutmadan fakat aynı zamanda hiç kimseyi kırmadan, herkese emniyet telkin ederek, kabahati daima insan yaratılışının aksaklığına indirerek ve daima karşısındakine mazeretler bularak, italikler benim, halinde ve vaziyetinde onu bizim için sevimli kılacak gülünç çizgiler arayarak yapmıştı. Fakat sade teftişler mi, eserleri de öyle değil miydi? Reşat'ın büyük vasıflarından biri de müsamaha idi. Eserinin zaaflarını bile bu müsamahaya bağlamak mümkündür. Tanpınar adı geçen kitaptaki Türk Edebiyatı'nda Cereyanlar başlıklı incelemesinde Reşat Nuri'den söz ederken şöyle diyor. 1918 mütarekesinden sonra yazdığı Çalıkuşu'ndaki Temiz Türkçesi ve Bursa Peyzajları, İtalikler Benim, yerli karakterleriyle, sayfa 125, incelemenin tarihi 1959. Ataç da bir konuda Tanpınar gibi düşünüyor. Feride epeyce dolaşır ülkeyi. Yenilgi günlerinde olduğumuz için yurt sevgisi daha ısılı idi içimizde. O günlerde örneğin bir İzmir demek yetiyordu bizi duygulandırmaya. Ama Ataç şunları da söyler. Çalıkuşu Türk romanının İstanbul'da kalmayıp bütün yurda yayılmasının başlangıcıdır. Reşat Nuri Güntekin'in o yapıtı bize ülkeyi anlatabildi mi? Anlatamamış olsa da adını andı. Günce Cilt 2, sayfa 701, Anan Ahmet Oktay. Rauf Mutluay da Cevat Dursunoğlu'nun bir tanıklığını aktarıyor. Cepheye giden her subayın manevra sandığında bir çalıkuşu vardı. Çağdaş Türk Edebiyatı 1908-1972, 1972, sayfa 209. Profesör Doktor Birol Emil, Reşat Nuri Güntekin adlı eserinin Kültür Bakanlığı yayınları 1989. Çalıkuşu adlı bölümünde şu değerlendirmeleri yapıyor. Profesör Birol Emil önce Reşat Nuri'nin bir konuşmada söylediklerini alıntılıyor. O zaman genç kızlarda neşe ve serbestlik iyi alamet sayılmazdı. Ecnebi mekteplerinde yahut ileri aile muhitlerinde yetişmiş tek tük kızlar iyi gözle görülmez, fena aile kadını, fena vatandaş, fena insan olmaya namzet sayılırdı. Ben İstanbul kızında, Reşat Nuri önce İstanbul Kızı adlı bir oyun yazmış, sonra Darül Bedai İstanbul Kızı'nı oynamak istemeyince oyunu roman haline getirmiş, adını da Çalıkuşu koymuş. Büyük bir çocuk demek olan bir genç kızda biraz tahsil, biraz neşe, hafiflik ve serbestliğin pek korkulacak bir şey olmadığını, böylelerinin zamanı gelince yahut hayatın müşkül saatlerinde kendilerini en ağırbaşlılardan daha iyi çekip çevireceklerini göstermek istiyordum. 7 gün 24 Aralık 1937. Sonra şöyle diyor. Bu romancının kanaatidir, ancak romanın ana fikrini başka özelliklerinde aramak lazımdır. Çalıkuşu Feride'nin Türk edebiyatında yeni bir genç kız tipi olduğu muhakkaktır. Fakat daha fazla muhakkak olan bir başka şey vardır. Romanın ve romancının gerçek aksiyonu. Bu başka şeydir. Feride'nin yeni bir genç kız tipi olması karakter ve şahsiyet vasıflarından ziyade içine girdiği taşra çevrelerinin çeşitlilik ve zenginliğinden gelir. Feride'nin şahsiyetini, hayat macerasını, hatta sonradan o kadar benimsediği öğretmenlik mesleğini manalı kılan, kendi kendisinden ziyade romancının onu dolaştırdığı Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri ve oraların her tabakadan her çeşit örf, zihniyet ve davranıştaki insanlarıdır. Anadolu'nun pek çok meselesiyle bir yığın cemiyet, çevre ve insan manzarasıyla en geniş ve zengin bir şekilde ilk defa Türk edebiyatında görünmesidir. Feride tipi bütün sevimliliği, sağlam karakter ve şahsiyeti, yıkılmayan irade gücü, sadakati, aşk ve duygu zenginliği ile bu geniş sosyal zemin üzerinde yükselir. Sayfa 11-12. Profesör Emil de Tanpınar, Ataç ve Dursunoğlu ile aynı yargıda birleşiyor. Çalıkuşu'nun ne kadar tam zamanında bir ihtiyaca cevap verdiği de düşünülmelidir. İstanbullu Feride'nin Anadolu'da karşılaştığı her çetin güçlüğü biraz daha vekarlı, haysiyetli, iradeli yenişi sanki Anadolu mücadelesinin yeni bir zaferiydi. Ve 1922'lerin Türk okuyucusu edebiyatta da böyle bir zafere fazlasıyla muhtaçtı. Sayfa 15. Ahmet Oktay Çalıkuşu'nun artık Anadolu bilinmez bir yer, öğretmenlikte kadınların dayanamayacağı bir meslek olmaktan çıkmasına rağmen geniş yığınlara hala çekici gelmesini şöyle açıklıyor. Belki erkek okurların değil ama kadın okurların gözünde Feride'nin hala bir aşk ikonu olduğundan şüphe edilemez. Özellikle Güntekin'in yöneldiği orta tabakaya bağlı genç kızlar, bu anlatıda kendi aşk beklentilerine ilişkin ögeler bulmaktadır. Geleneksel ahlak anlayışına uygun düşen namus duygusu, sadakat düşüncesi, kadının dayanma gücü, iyilikseverlik ve benzeri, Erotizm ve pornografi romantik söyleme özgü, bu ögeleri henüz geçersizleştirmiş değil. En azından bugün için. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları 1993, sayfa 717. Çalıkuşunu okurken ölü canları anımsamak. Reşat Nuri Feride'yi Anadolu'da dolaştırarak Feride'nin gözünden ve ağzından Anadolu şehirlerini, kasabalarını, köylerini ve oraların her tabakadan her çeşit örf, zihniyet ve davranıştaki insanlarını anlatıyor. Reşat Nuri'nin bu roman tekniği bana Gogol'ü ölü canları anımsatıyor. Ölü canlar Rusya'daki köleci düzeni ve kokuşmuş devlet yönetimini betimler. Romanın kahramanı Çiçikov'un ölü canlar satın almak için Manilov'a çalışma odasında 2 yıldır okuduğu 14. sayfası işaretli bir kitap vardı. Çeviri Melih Cevdet Anday. Sosyal Yayınlar, sayfa 30. Ve başka köle sahiplerine yaptığı yolculuklar aracılığıyla insanların hayvanlar gibi alınıp satıldığı feodal Rusya'da kölelerin de köle sahiplerinin de kimi zaman hazin, kimi zaman tiksinç durumlarını bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serer. Romanın birinci bölümü 1841'de bitmiş. İlk bölümleri okuyan Puşkin'in sözü, "Tanrım, Rusya ne mahzun ülke." Sansürle uğraşmak yüzünden ancak 1842'de yayımlanabilmiştir. İkinci bölümü yazdıktan sonra yakan Gogol yeniden yazmış ama 1852 Şubat'ında sürekli ruh bunalımları sonucu müsveddeleri yeniden ateşe atmıştır. Birkaç gün sonra da ölüyor. Sayın Anday'ın ön sözüne bakınız. İkinci bölümün başlangıcı çok ilginç. Rusya'daki yaşayışın yoksulluğunu ve kötülüklerini belirtmekte ve konularımı işlemek için imparatorluğun kabuğuna çekilmiş en uzak bölgelerini derinliğine neşterlemekte niçin böylesine ayak diriyorum? Yanıtı şu ki, bir yazarın mizacı onu bu yola itince yapacak başka bir şey yoktur. Sayfa 273. Ölü canların kimi sayfalarında Reşat Nuri'nin Zeyniler Köyü'ne benzer köyler görebiliriz. Çiçikov bütün köy evlerinin yıkık dökük durumda olduğunu gördü. Kulübelerin kalasları kapkara ve eskiydi. Damların çoğu kevgir gibi delik deşikti. Kulübelerin pencereleri camsızdı. Kimi bezle, kimi eski bir paçavra ile kapatılmıştı. Sayfa 134. Bir de Çalıkuşu'ndaki kasaba sokaklarını anımsatan bir cümle. Tek tük evlerin pencerelerinden sızan lamba ışıkları ile şöyle böyle aydınlanmış alabildiğine geniş sokaklardan geçip gitti. Ama Çalıkuşu'ndaki kasabalarda alabildiğine geniş sokaklar yoktur. Zeyniler Köyü'nde de paçavra ile kapatılmış pencereler. Ne var ki yoksulluk bakımından Çalıkuşu ile ölü canlar arasında bir benzerlik vardır. Daha pek çok romanla da olabileceği gibi. Bence önemli olan Reşat Nuri'nin Gogol'ün tuttuğu yolu tutmasıdır. Reşat Nuri de Çalıkuşu'nda Türkiye'deki yaşayışın yoksulluğunu ve kötülüklerini belirtmekte ve konularını işlemek için ülkenin kabuğuna çekilmiş en uzak bölgelerini, Çalıkuşu'nda en uzak bölgeler yoksa da, neşterlemekte ayak diremiyor mu? Gerçeklikleri gösterebilmek için Gogol'ün Çiçikov'u ülke içinde dolaştırması gibi Çalıkuşu'nu ülke içinde dolaştırmıyor mu? Elbette iki ülkenin insanları arasında büyük farklar var. Rusya'da yalnızca köleler değil, köle sahipleri de asıl onlar, ölü canlar. İyi insana rastlamak neredeyse olanaksız. Oysa Çalıkuşu iyi insanlardan, iyilikten, dayanışmadan geçilmez. Elbette iki ülke arasında büyük farklar var. 1910'larda Türkiye'de kaç göç büyük bir sorunken, Reşat Nuri'nin üzerinde en çok durduğu sorun, 1840'larda Rusya'da böyle bir sorun yok. Ölü canların yazıldığı yıllarda Rusya'da köleler, köle sahipleri varken, Çalıkuşu'nun yazıldığı yıllarda bizde kölelik diye bir şey yok. En azından hukuken yoktu. Çalıkuşu'nu okurken ölü canları düşünüyorsam, iki romancının ülkelerindeki yoksulluğu ve kötülüğü belirtmek için uyguladıkları yöntemin benzerliğini göstermek için düşünüyorum. Reşat Nuri 1922'de ölü canları okumuş muydu? Gogol'den esinlenmiş miydi? bu konuda bir şey söylemek olanaksız. Ama ülke gerçekliklerini gözler önüne sermek için uyguladıkları yöntem arasında büyük bir benzerlik olduğunu söyleyebilirim. Ölü canların çevresinde takıldığım yerlere değinmek istiyorum. Ölü canları bu okuyuşumda kimi deyimlerin yanlış kullanıldığını gördüm. Demek bundan önceki okuyuşumda atlamışım. Ölü canları o okuyuşumda Ruslarla Türklerin karakter benzerlikleri üzerinde durmuştum. O yazı Yeni Düşün'de yayınlanmıştı. Kitaplarımı almamışım. İlk okuduğum çeviri yanılmıyorsam Ali Kami'nin çevirisiydi. Bizim Yeşil Giresun'un elle dizildiği zamanlardaki harflerine benzer harflerle dizilmişti. Çok eski bir çeviri olsa gerek. Ölü canların 141. ve 295. sayfalarında perdah kaydı tıraş denmiş. Doğrusu sinek kaydı tıraş. Nitekim 372. sayfada sinek kaydı tıraş deniyor. Perdahın doğru kullanımı da 329. sayfada İskemlenin kolunu perdahlayacak gibi ovalayan, perdah diye tıraştan sonra tersine yapılan ikinci tıraşa denir. Ama yalnızca perdah. Bakınız Türkçe sözlük 2. cilt 7. baskı sayfa 956. 142. sayfada kalktı bir alaya girdi. Teçhizat parası içinde babasına mektup yazdı. Ama elbet halk arasında denildiği gibi ziftin pekini aldı deniyor. Yanlış deyim. Ziftin pekini yesindir. Verilen yemeği beğenmiyor, kızdım ona. Ne yerse yesin anlamına. 239. sayfada 3 hafta yan gel otur bir şey yapma deniyor. Yan gel otur diye bir deyim yok. Deyim yan gelip yatmaktır. Merak eden okur. Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğüne bakabilir. İnkılap Kitabevi 1991 6. baskı sayfa 956 1054-1019. Bir de 297. sayfada Çiçikov'dan söz ederken geçirdiği sürtük yaşam ona çok ağır gelmişti deniyor. Sürtük, vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın ve orospu demek. Yukarıda adı geçen sözlük sayfa 1100. Sürtük yaşam yerine başka bir şey denebilirdi, sürterek geçirdiği yaşam gibi. Çalıkuşu'nun çocukluğu, İstanbul yılları ve İstanbul'dan ayrılışı. Feride subay kızı, çocukluk anıları Musul'la başlıyor. Babam o zaman Musul'da imiş. Ben 2,5 yaşında kadarmışım. İnkılap Kitabevi 1993 38. baskı 408 sayfa, sayfa 8. Annesi hastadır, bir Arap dadı, Fatma, bulurlar. Yeni ölmüş çocuğundan boş kalan memesi ve kalbini bana vermiş. Sayfa 9. Feride bir çöl çocuğu gibi büyümüş. Fatma onu bohça gibi sırtına bağlar, hurma ağaçlarının tepesine çıkarırmış. Sayfa 9. Feride 4 yaşındayken Kerbela'ya gelirler. Fatma evlenir. Evden ayrılır. Onun yerini Hüseyin isminde bir süvari neferi alır. Hüseyin talim esnasında attan düşerek sakat kalmış bir askerdi. Babam onu emir neferi olarak eve almıştı. Fatma'nın bahçesine, kırlarına bedel Hüseyin, beni kışlaya asker içine alıştırmıştı. Oyun icat etmekteki maharetini ben başka kimsede görmedim. Asıl güzeli bunların çoğu kazalı, heyecanlı şeyler olmasıydı. Bazen kaza olmaz değildi. Fakat Hüseyin'le aramızda sıkı bir mukavele vardı. Oyunda canım yanarsa ağlamayacak, onu kimseye şikayet etmeyecektim. Sayfa 10. Ben Feride'nin Anadolu'da dolaşırken yaşadığı olaylar karşısındaki davranışının çocukluk yaşamıyla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışırken Reşat Nuri benim çabamı berbat ediyor. Nasıl ki kendi canım yandığı zaman da pek ahüzara kapılmadan felaketi güler yüzle karşılayışım bana onun yadigarıdır. Sayfa 11. Feride Fatma'yı Hüseyin'e anlattıktan sonra çocukluk hatıralarımı anlatırken hep Fatma'dan, Hüseyin'den bahsedişim biraz ayıp düşmüyor mu? Sayfa 11 diyor. Reşat Nuri bu defa Feride'nin ana baba sevgisinden, şefkatinden uzak büyüdüğünü ayrıca açıklamaya kalkışmamış. Feride'nin babası Nizamettin adında bir süvari binbaşısı. Kaderi Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki subayların kaderi. Annemle evlendiği sene Diyarbakır'a göndermişler. Gidiş o gidiş. Artık bir daha İstanbul'a dönmemiş. Diyarbakır'dan Musul'a, Musul'dan Hanıkkın'a, oradan Bağdat'a, Kerbela'ya geçmiş. Bir yerde üst üste bir sene kalmamış. Sayfa 11. Annesi sıhhatçe çok zayıfmış. Bir subay eşinin yaşamına dayanacak güçte değilmiş. Hastalığı artınca babası İstanbul'a götürmek için bir ay izin istemiş ve cevap beklemeden yola çıkmış. Ancak Beyrut'a kadar dayanıyor. Dudaklarında bir kan lekesiyle ölmüş bulmuşlar. Sayfa 13. Adını ancak 116. sayfada öğreniyoruz. Gül misal kalfanın, süt nine, ağzından. Feride 6 yaşındadır. Beni İstanbul'a neferimin Süseyin getirdi. Herhalde Türkçe konuşuyorlar olmalıdır ki ne söylediklerini anlayamıyordum. Sayfa 14. Feride henüz Türkçe bilmiyor. Ana baba ilgisinden uzak, Arap dadı ile. Nefer Hüseyin'le büyümenin bir sonucu daha. Reşat Nuri belki okur anlamamıştır diye 2 sayfa sonra açıklama gereğini duyuyor. Yeni öğrenmeye çalıştığım Türkçe kelimelerle. Feride büyük annesinin yanındadır. Feride'nin kişiliğini aydınlatan cümleler, başka çocuklar gibi karanlık ve yalnızlıktan korkmazdım. Sayfa 15. Hüseyin'in ayrılacağı gece beni Nefer'in boynuna sımsıkı sarılarak uyumuş görmüş. Sayfa 16. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra yaramazlıktan kuduruyor, beni eğlendirsin diye getirdikleri akraba çocuklarına saldırarak canlarını yakıyordum. Sayfa 16. Reşat Nuri tutamıyor kendini. Feride'ye şunları yazdırıyor. Romanlar mahzun insanı omuzları çökmüş, gözleri sönmüş, hareketsiz ve sessiz bir insan diye, yani daha açıkçası bir miskin şeklinde tasvir ederler. Ben de bunun aksi olmuştur. Ne zaman derin bir üzüntüye kapılsam, gözlerim parlar, tavır ve hareketlerim neşelenir, içim içime sığmaz olur. Sayfa 16. Babası öldüğü zaman 12 yaşında olan Feride'nin tepkisini gözümüz kapalı biliyoruz artık. İmtihanların çok yakın olması beni o gün her zamankinden fazla azgınlık etmekten men etmedi. Sayfa 24. Sevme konusunda Feride'nin söyledikleri, insan gibi sevmeyi, sevdiğimi güzel güzel okşamayı öğrenmemiştim. Sayfa 18. Hep o anasız babasız çocukluk yıllarının etkisi. Kamran'ın adı İlkin 18. sayfada geçiyor. Feride de ona karşı anlaşılmaz bir çekingenlik ve cesaretsizlik olduğunu öğreniyoruz. Feride 9 yaşındayken büyük annesi ölüyor. Tesadüfen. Çalı kuşunun olay örgüsü hep tesadüflerle kurulmuştur. Roman boyunca daha ne tesadüfler göreceğiz. Eleştirmenlerin, edebiyat tarihçilerinin üzerinde durmak gereği duymadıkları tesadüfler.